Ayrım 39. Sayfa 430. 122. Umberto Cassini kızıl kardinal cübbesinin eteğini toplayarak gizli merdivenin basamaklarını olanca hızıyla indi. Taş basamaklar üzerinde ayaklarının pıtırtısı çılgın bir ritim tutturuyordu. Vücudu adrenalin pompalıyor, cübbesi ter kokuları yayıyor, güm güm atan kalbi alev olmuş yanıyordu. Bir sahanlığa ve tokmaklı bir kapının önüne vardı. Tokmağı çevirip kapıyı itince kendini eski cephanelikte buldu. Vatikan güvenlik görevlilerinin acil durumlarda kullanılmak üzere silah depoladıkları bu oda tanıdıktı. Bir duvarın önünde, üzerinde sağlam görünüşlü kilitleriyle uzun, sağlam, gri boyalı üç demir sandık dizilmişti. Birincisinin önünde diz çöktü. Mektup açacağının ucunu kapağın altıyla sandık çerçevesi arasına soktu. Homurdanarak abandı. Açacak geriledi, ancak sandık kapağı yerinden bile oynamadı. Öfkeyle asma kilidi sarstı. Kilit sağlamdı. Kolunun yeniyle alnındaki terleri silip öteki iki sandığa giriştiyse de mektup açacağının yeterince sağlam olmadığı belliydi. Açık geçit kapısının dışından gelen ayak seslerini ve konuşmaları duyduğunda sandığın kapağını birkaç parmak aralamayı başarmıştı. Ryan. Hızla geçide koşup basamaklardan aşağıya kaçmaya girişti. 123. Bracciano, Roma yakınları. Bomboş, çok önce gitmiş de olabilirler. Nereye? Ben nereden bileyim Lela? Buradaymışlar ama şimdi kimse yok. İncin top oynuyor. Lela, Hasan Malik'in lüks malikanesinin çimenleri üzerinden sütunları ve gürül gürül akan çeşmeleriyle Roma ve Grek heykelleriyle görkemli binaya bakıyordu. Villanın tamamı gibi arka tarafındaki turkuaz yüzme havuzu da aydınlatılmıştı. Tek farkı malikanenin boş olması, seslerin yankılanmasıydı. Hirsch duvardan tırmanıp bahçeye atladıktan sonra giriş kapısının kilidini açmayı başarmış, öfkeli Ari ile adamları malikaneyi dip köşeye aramışlardı. Hirsch ile Mario gerektiğinde kullanılmak üzere Uzi marka makineli tabancalarını almışlardı ama her odası boş malikanede kimseyle karşılaşmadılar. Ari yüzme havuzunun başında durmuş öfkesini soğutmaya çalışıyordu. Hasan'la adamlarının nereye gittiklerini Tanrı bilir. Belki de başının belaya gireceğini tahmin etti. Ortalık sakinleşinceye kadar buradan tüymeye karar verdi. Lela, Mossad'a göre Hasan'ın İtalya'da başka bir gayrimenkulü yok mu? Diye sordu. Ari'nin tekmelediği havuz iskemlesi seramiklerin üzerinden kayarak suya düştü. Sadece burası, elimizde başka ipucu da yok. Lanet olsun. Öfkeli adımlarla malikanenin arka verandaya açılan kapılarına yürüdü. Ardına kadar açık kapıların arkası ışık içindeydi. Hirsch ile Mario bir ellerinde uzileri, diğerinde güçlü fenerler, herhangi bir kanıt bulmak için bahçeyi tarıyorlardı. Ari evin arka tarafındaki odayı bulmuş, çözülmüş ipleri, oksijen tüpüne bağlı lehim tabancasını ve yerdeki birkaç damla kanı görmüştü. Ancak Jack Kane'den eser yoktu. Lela endişeyle, ''Buraya getirip işkence etmiş olmalılar.'' dedi. Ari, veranda kapısının başında oyalanırken tabancasını huzursuzca bacağına vuruyordu. ''Bir şey bildiğini düşünüyor olmalılar.'' Genç kadın cevap vermedi. Ari ona döndü. Yüzünde suçluluk ifadesi var. ''Parşömen Jack'te.'' ''Ne dedin?'' ''Güvenli bir yere saklamış.'' Ari köpürüyordu. ''Bunu ne zamandır biliyorsun?'' Yer altından kaçtığımdan beri. Ari'nin sigortası atmış gibiydi. Ve bana söylemedin öyle mi? Hangi taraftasın Lela? Şimdi söylüyorum ya. Canın cehennemi. Arkadaşın Kane'i olacaklar bir yana. Böylesi bir bilgiyi saklamak parşömeni kaybetmemize mal olabilir. Weiss bunun için kelleni isteyecek. Ayvayı yedik. Hırsla telefonu çıkarıp bir numara tuşlamaya koyuldu. Kimi arıyorsun diye sordu Lela. Weiss'ı. Hala Roma'da. Gece olmadan da İsrail'e hareket etmeyecek. Ağzını alayla büzdü. Eminim seninle konuşmak için gidişini erteleyecektir. Hirsch koşarak yanlarına geldi. Bir şey dikkatimi çekti. Gelip bir baksan. Ari telefonu kapattı. Hep birlikte Hirsch'in peşine takılıp malikanenin yan tarafındaki dev çimenlere gittiler. Benim gördüğümü görüyor musun? Hirsch Uzi'sinin namlusunu beton kaplı geniş bir yola doğru tutuyordu. Ucunda uçak hangarına benzer boş bir bina vardı. Sonra silahının ucuyla beton yolu çimenin ortasına kadar izledi. Aynı yere Hirsch'in silahının ucunun durduğu ortasında dev bir H harfi görülen yuvarlak çizgiye baktı. Pekala, helikopter pisti. Tamam, helikopter nerede öyleyse? 124. Vatikan. Cassini gizli geçitten çıkıp serin mermerlere ayak bastı. Ardındaki sahte duvar panosu döndü ve tıkırdığıyla kapandı. Üzerinden terler damlayarak dimdik yükselen beyaz badanalı duvarların, vitrayların ortasında görkemli bir koridordaydı. 2 metre kadar ötesinde nefis bir vitrayın altında tahta bir sıra gördü. Sırayı tuttu, mermer zemin üzerinden çekerek sahte panonun önüne kadar sürükledi. Açılmasını engelleyecek biçimde yerleştirdi. Ağır sıra Ryan'ın geçitten çıkmasını engelleyecekti. Hiç olmazsa bir süreliğine yavaşlatacaktı. Dinlenerek soluğunu düzene sokmaya çalışarak göğsü hala yanarak bekledi. Gücünü yeniden toparlayınca uzun koridorda yürümeye koyuldu. Pastel maviye boyalı bir kapının önüne vardı. Sistine Şapeli'nin girişinin önündeydi. Kapının kulpunu bastırınca kapı hiç ses çıkarmadan menteşelerin üzerinde döndü. Vatikan şapellerinin her birinin yakınındayken parola sessizlikti ve bu nedenle her menteşe iyice yağlanıp greslenirdi. 14. yüzyıldan kalma şapele girmeden önce iki uzun soluk aldı. Havada bir tütsü kokusu süzülüyordu. Güç ve ızdırap, cennet ve cehennem, acı ve pişmanlık motifleriyle bu şapelin huzuruna ve dramına tutkundu. Michelangelo'nun kıyamet gününün, yaratılışın ve Nuh tufanının dehşetini ifade eden güçlü tavan ve duvar resimleriyle gözlerine ziyafet çekti. Eski şapelin dinginliğinde dirilirken içinde birden tuhaf bir huzur hissetti. Göğsündeki sızı azaldı. Fırtınadan önceki sükunet. John Beckett yerde karın üstü yatmış dua ediyordu. Cassini onun dualarını duyamıyor, sadece belli belirsiz bir fısırtı işitiyordu. Artık geri adım atamayacağının farkındaydı. Bu, bütün kilisenin iyiliği için olacaktı. Bir gün bu fedakarlığının değeri anlaşılacaktı. Yoksa azizlik mertebesine de yükseltirler miydi? Aziz Umberto, kilisenin kurtarıcısı. Katın soğuk mermer zemin üzerine yayılmış vücuduna bakıp buraya gelme nedenleri üzerinde yoğunlaşınca içindeki öfkenin yeniden kabardığını hissetti. Kiliseyi 2000 yıllık tarihi yıkmak isteyen hainden kurtarmak için. Bir adım atınca ayakkabı derisinden gelen yumuşak bir gıcırtı işitti. Olduğu yerde durdu. John Beckett kımıldamadı. Cassini tereddüt edip ayaklarına baktı. Siyah kapalı terliklerinin tabanları deridendi. Ayak parmaklarının ucuyla topuklarına basarak terlikleri sırayla çıkardı. Sonunda çorapla kaldı. İpeksi mermerin üzerinde sessizce ilerledi. 8 metre, 7, 6. Gözleri Beckett'ın sırtına dikili, adımlarını hızlandırdı. 5 metre, 4, 3, 2. John Beckett'ın tepesindeydi. Papa onun varlığını hissetmiş olacak ki sırtı kavislendi. Usulca yerden kalkmaya koyuldu. Diz üstü kaldı. İstavroz çıkarıp döndü. Tepesinde duran Cassini'yi görünce alnı kırıştı. Cassini, papayı çarpık bir tebessümle selamladı. Umberto ne, kendini korumak için ellerini kaldırdığında kelimeler ağzında sönüverdi. Cassini cübbesinin altından mektup açacağını çıkarırken tükürür gibi ''Hain!'' dedi. ''İblis, artık hiçbir şeyi yıkamayacaksın.'' Aynı anda elindeki açacak parıldadı, çelik ucu Beckett'a saplandı. Sonra bir daha... Bir daha. 125. Ryan ağız dolusu hava solurken göğsü kabarıyordu. Arkasında Angelo Butoni koridorlardan koşarak geçti. Bir sahanlığa çıktılar. Lambri ile kaplanmış kapıyı görünce tokmağına vurdu. Kapıya şiddetli bir tekme attı. Kapı ardına kadar açılınca tabancasını iki eliyle tutarak odaya daldı. Peşinden de Butoni ve öteki güvenlik görevlileri. Yüzü ter içinde cephaneliği tarayarak, bir hedef arayarak tabancasının namlusunu havada bir yay çizdirdi. Duvarlardan birinin dibinde sağlam görünüşlü, sağlam kilitli, griye boyanmış 3 demir sandık vardı. Kilitlerini inceleyince kilit çerçevesindeki gri boyaların üzerindeki çizikleri gördü. Kilitleri teker teker yokladı. Hepsi sağlamdı. Anlaşılan birileri silahlara ulaşabilmek için sandıkları zorlamış. Cassini. Başka kim olabilir? Öteki güvenlikçiler odayı tepeden tırnağa arayıp kapıları kontrol ettikten sonra bu Tony, bütün kapılar kilitli dedi. Cassini burada fazla oyalanmamış olmalı. Oysa Ryan gizli geçide çoktan dalmıştı bile. Sistine Şapeli'ne gidiyor. Hemen arkasında bu Tony mi muhafızlarla döner merdivenden aşağıya koştu. Birkaç saniye sonra başka bir sahanlığa ve panolu bir duvarın önüne çıktılar. Ryan panonun üzerindeki tokmağı çevirip itti. Pano yerinden kıpırdamadı. Omzuyla yüklenince incecik bir aralığın açıldığını, arkadaki koridordan ışık sızdığını gördü. Bu Tony ve yanındakiler yardıma geldiler. Panonun önünde bir şey var. Bana bir el ver Angelo. Bu Tony omzunu panoya dayayıp itti. Ryan da ona katıldı. Pano birkaç santim daha açıldı. Ryan gözünü aralığa uydurup baktı. Lanet olsun sırayı panoya dayamış. Çekilin. Herkesin geri çekilmesini bekledikten sonra birkaç adım gerileyip panoya doğru koştu. Ayağının tabanıyla vurdu. Tahtanın sarsıldığını ve arkasındaki eşyanın kımıldadığını hissetti. Cesaretlenip panoyu tekrar tekrar omuzladı. Haydi bana yardım edin, hep beraber itelim. Ryan, bu Tony ve ötekiler ter içinde itip kalktılar. Sonunda paro sürtünerek yarım metre kadar açıldı. Ryan aralıktan güçlükle geçti. Ötekiler onu takip ettiler. Kendilerini bir koridorda buldular. Dimdik yükselen beyaz badanalı duvarlar ve vitraylar. Koridorun ucunda pastel maviye boyanmış bir kapı. Sistine Şapeli'nin girişlerinden biri. Boğuk bir çığlık duyuldu. Şapelden yankılanıyor gibiydi. Ryan Tanrım diye kekeledi. Mermer zeminin üzerinden mavi kapıya doğru koşmaya başladı. 126. Sistine'nin kapısını hızla açtı, peşindekilerle birlikte içeriye daldı. Yüzünü ter kaplamıştı. Gözleriyle odayı tararken her şey sanki ağır çekim ile oynatılıyor gibiydi. Daha sonraları gördüklerinin son derece rahatsız edici ve mantıksız olduğunu hatırlayacaktı. Etrafa yayılan tütsü kokusuyla bu benzersiz huzur ve sükunet mekanında elinde glokuyla bir hedef arıyor, bulmakta da gecikmiyordu. Gözüne sunağın yanında iç karartıcı bir manzara çarptı. Cassini. John Beckett'ın mermer zemine yayılmış bedeninin üzerine eğilmişti. Mektup açacağını iki eliyle tutuyor, onu durmaksızın Beckett'ın göğsüne daldırıyor, Papa'nın beyaz harmanisini kızıla buluyordu. Cassini! Korkulu çığlığı şapelin içini bir patlama gibi dolaştı. Cassini başını hızla çevirdi. Gözlerinde çılgınlığa yakın, sapkın bir bakış vardı. Cübbesi de kan içindeydi. Cassini, Tanrı adına dur! Diye haykırdı Ryan. Oysa adam hiç aldırmadı. Açacağı Beckett'ın göğsüne tekrar saplayabilmek için ellerini kaldırdı. Ryan o anda Glock'un tetiğini çekti. Sonra bir daha. Cassini'nin göğsüne ve başına iki güçlü kırklık mermi saplandı. Darbelerin şiddetinden vücudu sunağa doğru uçarken silah sesleri sistinde gök gürültüsü gibi patladı. Artçı dalgaları Michelangelo'nun Kıyamet Günü, Yaratılış ve Nuh Tufanı resimlerinin üzerinde gitgide azalarak yankılandı. Lübnan. Learjet 6000 metredeki bulutları sıyırarak Lübnan hava sahasına indiğinde saat sabahın 3.30'unu biraz geçiyordu. Özel kamerasının lüksü içinde deri yolcu koltuğunda kurulmuş olan Hasan Malik'in üzerinde pahalı bir keten takım ve gömlek, ayaklarında el yapımı İtalyan ayakkabıları, bileğinde de Patek Philippe saati vardı. Önündeki tepsinin üzerinde bir zamanlar babasının, sonra da Nidalin olan kıvrık Arap hançeri duruyordu. Sevgili Nidalin'in bir çöl mezarlığında mermer kadar soğuk yattığının düşüncesi bile bel kemiğinden aşağıya bir ürperti salmaya yetti. Gözleri nemlendi. Kıvrık hançeri kınından sıyırınca ağzı ustura kadar keskin çeliği pırıldadı. Yardımcılarından biri kabin kapısında göründü. Roma'dan arıyorlar efendim. Kaptan da yarım saat sonra ineceğimizi söylüyor. Hasan hançeri kınına soktu. Güzel. Bruno'ya gelmesini söyle. Peki efendim. Adam uzaklaştı. Uydu bağlantılı telefonunu kaldırdı. Hattın öteki ucundaki sesi dakikalarca dinledi ve konuşma sona erdiğinde "Mil grazie" dedi. "Verdiğiniz haberler hoşuma gitti. Arrivederci." Hat kapanınca ahizeyi yerine koydu. O sırada kabin kapısı tekrar açıldı. Eşikte Zedik göründü. "Beni istemişsiniz Bay Malik." Hasan'ın kını ile birlikte fırlattığı kıvrık Arap hançerini havada yakaladı. "Kane'i uyandırıp buraya getir. Ondan sonra ne yapacağını biliyorsun." Jack köreltici bir baş ağrısıyla uyandı. Gözlerini kırpıştırarak açtı. Özel olduğunu sandığı bir uçağın geniş ve rahat deri koltuğunda üzerine battaniye örtülmüştü. Loş kabinde dar koridorun iki yanında benzeri rahat koltuklar görülüyor, oval lombozların ötesinde karanlık uzanıyordu. Hasan'a her şeyi anlattığını hayal meyal hatırlıyordu. Ondan sonra sırp gelip bir iğne yapmış, ardından da onu Hasan'ın malikanesinden bir helikoptere sürüklemişlerdi. Ondan sonra mutlak bir karanlık. Bir soluk sesi duyunca başını çevirdi. Yanında bir battaniyenin altında Yasmin yatıyordu. Usulca nefes almasını duyabiliyordu. Koyu renk kirpikleri kapanmış, güzel yüzü uykuda melekler gibiydi. Neredeyse bademsi kokusunu duyacaktı. Kendini tutamadı, uzanıp saçlarını okşadı. Kız uykusunda mırıldandı. "Bu kadın da kim?" Kabinin karşı tarafında Hasan'ın korumalarından ikisinin takım elbise giymiş sert görünüşlü adamların koltuklarında dinlendiklerini gördü. Biri uykuya dalmış, kollarını kavuşturup başını arkaya devirmiş, ağzı açık horluyordu. Öteki uyanık ve dikkatliydi. Boş gözlerle Jack'e bakıyordu. Arkasındaki kabin kapısı açıktı. Zedik göründü. "Demek yeniden aramıza katılmaya karar verdin. Kendini nasıl hissediyorsun Kay?" "Sanki deveden çifte yemiş gibi." Zedik sırıttı, battaniyeyi çekti. "Üstelik eğlence daha başlamadı bile." Jack'i saçlarından kavrayıp ayağa kalkmaya zorladı. "Kıpırda, seninle konuşmak isteyen birisi var." 128. Başka bir kabine doğru itildi. Hasan deri koltuğuna gömülmüş, ifadesizce bakıyordu. Sırp, Jack'i karşı koltuğa oturmaya zorlayıp çekildi. İkisini baş başa bıraktı. Jack, Hasan'a, "Ne oluyor, beni nereye götürüyorsun?" dedi. "Vatanıma Kane, birazdan iniyoruz." "Tutuklanacaksın, Mossad bulur seni. Hiç de o kadar aptal." "Mossad'ı ve yöntemlerini bilirim. İsrail'e inmiyoruz. Sınırın öte yanına, Ürdün'deki özel bir alana iniyoruz." "Planın nedir?" "Almak. Çöl bedevilerindir Kane. Hep onların oldu. Bunu hiçbir İsrail sınır devriyesi durduramaz. Ama biz güvenliğimiz için İsrail sınırının yakınında kalacağız." Uydu telefonunu kaldırdı. "Birisinin parşömeni getirmesi için çoktan telefon edildi bile." Parmaklarını şaklatınca Jack başını kaldırdı. Arkasında Sırp kabin kapısının eşiğinde duruyordu. Elinde vahşi görünüşlü kıvrık bir Arap hançeri, Jack'i saçlarından kavradı, kafatasını kanırtırken hançeri boğazına dayadı. Hasan, "Sana dostça bir uyarı," dedi. "Eğer bana yalan söylediysen Bruno gırtlağını kesecek." "Doğruyu söyledim." Bruno, Jack'in saçlarını bırakıp geriledi. Jack, Hasan'a, "Vatikan arşivleri açacağına göre bu parşömenin senin için ne önemi var?" diye sordu. Hasan uzay telefonunu karşıdaki koltuğa attı. "Sen öyle diyorsun. Senin yerinde olsam buna fazla güvenmezdim Kane. Roma'dan aldığım haberlere göre dostun Beckett bir deli tarafından bıçaklanmış. Ve yaşayacak gibi de görünmüyormuş. Beckett'ın yerine kim geçerse geçsin, gerçeği açıklamak namına cinayete kurban gitmeyi göze alacağından kuşkuluyum." Jack şaşkınlıkla, "Yalan söylüyorsun," dedi. "Söylemek için bir nedenim yok ki. Yakında dünyanın bütün gazetelerine haber olur. Artık Vatikan'da hiçbir şey değişmeyecek. Asla değişmeyecek. Parşömeni annenle babanın mezarında çakılların altına sakladığını söylüyorsun. Mantıklı geliyor." Bakıp başını salladığı Sırp çekildi. Biraz sonra Yasmin'le birlikte döndü. Hasan genç kadına dönüp, "Evet, Kane parşömeni sakladığı yeri doğru söyledi mi?" diye sordu. Yasmin'in Jack'e çevirdiği gözleri azaptan solmuştu. Sonra Hasan'a döndü ve "Mezara birlikte gittik," dedi. Bir ara arkası dönüktü. Onun için taşların altına bir şey saklamış olabilir. Bir güzel gerçek ikincisini getirir. Hasan gülümsemek için kendini zorladı. Ayağa kalktı. Gözlerini Jack'ten bir an olsun ayırmayan Yasmin'in omzuna dolayıp "Seni kız kardeşimle tanıştırmanın zamanı geldi," dedi.
Ayrım 39 sonu.
Sayfa 441. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Mil Grazie. Mille Grazie. Arrivederci. Arrivederci.